Ayrım 3. Jean-Paul Sartre Küba'yı anlatıyor. Sayfa 32. Fakat başlangıçta ada tarımsal kalmaya devam edecekti. Alıcıları çeşitlendirmek için ürünleri de çeşitlendireceklerdi. Mahsullerini herkese gösterecek, en çok parayı verene satacaklardı. İlk devrimin zaferden önce ölen lideri José Martí şöyle diyordu. Tek bir ülkeye ticaret yapan ülke eninde sonunda ölmeye mahkumdur. 60 yıl sonra Castro'nun bir söylevi ona cevap veriyordu. Biz Kübalılar her zaman talihsizdik. Onu dinleyenlerin ataları çok saf insanlardı. Devrimin bir başka marifeti. Yanlış bir zamanda silaha sarılmışlardı. Dünyanın gerçek hakimleri birbiri ardından emperyalizmin ağır buhranına girerken, Kübalılar İspanya'nın örümcek tutmuş sömürgeciliğine karşı savaştılar. Fraklar ve askeri üniformalar giymiş adamlar haritaların etrafında toplandılar ve kurşun kalemle dünyayı parçaladılar. Amerika Birleşik Devletleri de buhrandan kurtulamadı. Üretimin artışı Amerikalı kapitalistleri rahatsız ediyordu. Üretim fazlası için pazarlara, sermaye fazlası için emniyetli yatırımlara ihtiyaçları vardı. Monroe doktrini anlamını değiştirdi. Ortaya atıldığında bir politikanın tanımlanmasından ibaretti. 2 Aralık 1823'te Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı, Amerika, Amerikalılarındır esasını ilan eden bir bildiri yayımladı. Birleşik Devletler Avrupa'nın iç meselelerine karışmayacaktır ama Avrupa'da artık Amerika'yı kolay sömürgeleştirebilir bir alan olarak görmekten vazgeçmelidir. Amerika, Amerikalılarındır. Ne fazlası ne de azı. 1900 yılına doğru bir iş adamları ve politikacılar çetesi bu ilkeyi yeni bir dile çevirdiler. Şimdi artık şu anlamı taşıyordu. Güney Amerika, Kuzey Amerika'nındır. İkinci sanayi devrimi bütün tehlikeleriyle, rahatsız edici kitle üretimiyle, doğurması mümkün korkunç buhranlarıyla başlamıştı. Henüz bulanık ve iyi anlaşılmamış bir gerçek daha büyük kârlara giden yolu gösteriyor ve aynı zamanda da sistemi bütün zaafıyla ortaya koyuyordu. Böylece kimsenin sözünü etmediği tedrici bir başkalaşım ortaya çıktı. Serbest teşebbüs ve serbest rekabet ortadan kalktı, tekeller doğdu. Kübalıların talihsizliği işte buydu. Koca bir yüzyıl Amerika Birleşik Devletleri'ne hayran kalmışlardı. Küba'nın ilk büyük isyancıları Amerika'nın kurumlarını, rekabet serbestisini, vatandaşlık haklarıyla mülkiyet rejimi arasındaki bağı yakından incelemişlerdi. Oysa bu örneğe bakarak güçlenip yeniden savaşa başladıklarında modelleri artık mevcut değildi. İlk kurbanı olacakları tekellerin emperyalizmini bir liberalizm perdesi gizliyordu. Theodore Roosevelt henüz Birleşik Devletler'in başkanı değildi. Bizim Jules François Ferry 1832-1893, 1880-81 ve 1883-85 tarihleri arasında Fransa Başbakanı. Sömürgeci politikasıyla Afrika ve Asya'daki Fransız sömürgelerini genişletmişti. Gibi o da sömürgeciliğin kuramcısı oldu. Ona göre Amerika Birleşik Devletleri sermaye fazlasını yeniden yatırmak için tek bir yola sahipti. Bu sermaye fazlasını Amerika'daki diğer yeni ülkelere ve özellikle şekeri sermayeyi çeken Küba'ya akıtmak. Kübalılar savaşa dursun, onlar Küba meselesini enine boyuna incelemişlerdi. Vecd içindeki pürtenler Tanrı'nın bu yaptıklarını takdis ettiğini düşünüyorlardı. Umduklarından da iyi bir iş olacağı benziyordu. Biraz cesaretle beklediklerinden çok daha iyi neticeler alacaklardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde güneydeki pancar ekicileri ve az sayıdaki şeker kamışı üreticisi çok yüksek net maliyetle çok az miktar üretebiliyordu. Milli talebi karşılayamadıklarından kendilerini koruyacak sabit yüksek fiyatlara ihtiyaçları vardı. Küba, Tanrı'nın bir armağanıydı onlara. Mesele, adayı kapalı bir sistemin içine sokabilmekten ibaretti. Yüksek gümrük duvarlarının kanadı altında Amerikan şeker üreticileri dünya fiyatına aldırmaksızın fiyatları kendi maliyetlerine göre tespit edebileceklerdi. İç pazar kendi üretimlerini tamamen emecek ve sonra geriye kalan talep fazlasını Kübalı ekiciler karşılayacaktı. Fakat iç pazarda fiyatın düşmesini önlemek için de adadan alacakları şekere Yankee ekicilere ödenen fiyat ödenecekti. Bu ekonomik ayrıcalık ilk netice olarak adayı kıtaya bağlayacaktı. Kübalılar savaştı. Salgınlar İspanyol ordusunu kırıp geçirdi. Birden Amerika'nın savaş gemisi Maine infilak etti ve Birleşik Devletleri o zamanlar İspanyol toprağı olan Küba'ya müdahale için gerekli olan bahaneyi verdi. Bugün Amerika'da bile tarih profesörleri yüzlerinde manidar bir gülümseyiş olmaksızın bu Amerikan savaş gemisi meselesinden söz edemezler. Ama Maine'de birkaç kişi ölmüştü. Amerikan halk oyu galayına geldi. Monroe, o tarihte Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı McKinley'di. Bir pürüten çömertliğiyle Amerika'yı İspanya'ya karşı bir Haçlı seferine çıkardı. Eski monarşi ağır bir yara aldı ve vantuzlarını Avrupa'ya geri çekti. Şaşkına dönmüş Kübalılar daha müttefiklerine teşekkür etmeye vakit bulamadan müttefikleri Küba'yı işgal etmişlerdi bile. Paris'te yapılan bir anlaşma Küba'ya bir geçici hükümet kazandırdı. İstediklerini gerçekleştirene kadar adada 4 yıl kaldılar. Nihayet 1903'te Küba'yı Kübalılara terk ettiklerinde bu yeni doğmuş ulusu ileride Strasbourg'un karaciğeri olan düşkünlüklerinden dolayı yavaş yavaş ölen kazlarına benzeyen garip bir yaratık haline getirecek her şeyi yapmayı unutmamışlardı. Ülkenin geçireceği sarsıntılara ve karışıklıklara karşı tedbirlerini de almışlardı. 1901 tarihli ordu tahsisat kanununa eklenen Plat tadili, Küba'nın kurtarıcılarına adada çıkacak herhangi bir kargaşalık halinde, yani diledikleri zaman adaya geri dönmek ve Kübalıları gerekli görüldüğü kadar sık sık gelip kurtarmak hakkını verdi. Adanın verimliliği yarın için en büyük talihidir ama 1902'de bu verimlilik talihsizliklerinin ana kaynağıydı. Küba'da toprağa bir kazık çakınız, kısa süre sonra çiçek açacaktır. Dünyanın hiçbir yerinde şeker kamışı daha ucuza mal olmaz. Yankilerle yapılan anlaşma sayesinde Küba şekerini en yüksek fiyattan sattı. Daha dün Mikoyan'ın ziyaretinden işkillenen Amerikan elçisi şu ihtarnameyi yayımladı. Küba hükümeti mahsulün %20'sini Sovyetlere dünya fiyatından satmaktadır. Bunu yapmaya hakkı vardır ama Kuzey Amerikalılar şekere bu fiyatı ödemeye karar verirlerse Küba yılda 180 milyon dolar kaybedecektir. Bu ikaza Küba liderlerinin verdiği cevap basitti. Öyleyse hadi bir deneyin. 1960 yazının sonlarına doğru Başkan Eisenhower Küba'dan ithal edilen şeker kotasında kesinti yaptı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Kızıl Çin ve Doğu Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'ne tahsis edilmiş olan şekerden geri kalanı derhal satın aldılar. 1961'de Komandante Ernesto Che Guevara bütün şeker mahsulünü Sovyet blokuna satmak üzere anlaşmaya vardı. Onlar Amerikan pancar ekicileriyle adadaki şeker kamışı üreticilerinin çıkarlarının birbirinden ayrılmaz olduğunu uzun zamandan beri biliyorlardı. Aynı ürün New York'ta pahalı, Moskova'da ucuz olacaktır. Theodore Roosevelt'in ve ondan sonraki Beyaz Saray'ın bütün ev sahiplerinin istediği de buydu. Dünyanın her yerinde sermaye aynı amaca sahiptir. En ucuza mal edilen şeyleri en yüksek fiyata satabilen teşebbüslere girişmek. 1902'den itibaren Pittsburgh'daki, Detroit'teki, Chicago'daki fazla dolarlar el sürülmemiş yeni cennete doğru aktı. Amerika'da çelikle, makinalarla elde edilen sanayici parası adaya geldiğinde şeker halini aldı. Tarlalar satın aldı, onları şeker kamışıyla bezedi, kamışları öğütüp onlardan o yoğun öz suyunu sıkıp çıkaracak fabrikaları kurdu. Yankee tüketicilere, Yankee toprak sahipleri tarafından satılan Küba'nın Yankee şekeri Amerika'ya vardığı anda dolar halini aldı. Birkaç katını yükselen aynı dolarlar çıktıkları kaynağa geri geldiklerinde hisse sahipleri arasında dünyanın en tatlı kâr payları şeklinde dağıtıldı. Theodore Roosevelt daha ilerisinde görmüştü. Yoksul bir ülkeye bir görev gezisine gönderilen bu altın ve gümüş parçaları ekonomik emperyalizmin sadece bir yönünü temsil eder. En çabuk netice veren belki de en akıllıca olan yönünü ama en önemli olan yönünü değil. Büyük bir bolluk halinde üretilen şeker kamışı Küba ekonomisinin ana unsuru haline geldi. Diğer ürünler son derece azaldı, ortadan kalktı ya da bir daha ekilmez oldu. Direnenler son derece küçük miktarla sınırlı kaldılar. Diğer endüstrilerin mahvolması pahasına şeker endüstrisi gelişti. Emperyalizmin talihini düşünün. Ekonomik egemenliğini kurarak ezilenler arasında sadece ezenlerin karşılayabileceği bir takım ihtiyaçlar yarattı. Şeker hastalarına tutulmuş olan ada, tek bir bitkinin yaygınlaşmasından zarar görerek kendi kendine yeterlik için bütün ümidini yitirdi. Şekerle ilgili sözleşmelerin bir karşılığı vardı. Püriten cömertliği adadaki her şeyi geliştirmeyi vaat ediyordu. Amerikan endüstricileri yapılmış malları cari fiyatlardan satacaklar, Amerikan çiftçileri Kübalı köylülere gıda maddeleri satmayı görev edineceklerdi. Başlangıçta Kübalılar hayatlarından son derece hoşnuttular. Her şey bir peri masalı gibi başladı. Şeker altın olmuştu. 1901'de Amerika Birleşik Devletleri sadece 550 tonu Küba'dan gelen 2963 ton şeker tüketmişti. 10 yıldan az bir süre içinde orantı hızla ters yönde değişti. 1911'de 3800 tonun 1674 tonu Küba'dan, 1924'te 6934 tonun 3923 tonu Küba'dan gelmişti. Yani yüzyılın ilk yılında adaya 27 bin dolar girmişti. 25 yıl sonra şeker kamışı ona 193 milyon dolar getirdi. Haberler Avrupa'ya ulaştı, kimi yoksul İspanyollar bu kez göçmen olarak eski sömürgelerine gittiler, uzun yapışkan bambular adayı kapladı. Şeker kamışı bütün üretiminin %25'ini kapsıyordu. Yeni ulusu derin uykudan uyandıracak ilk ekonomik krize kadar çeyrek yüzyıl geçmesi gerekti. 1901'de zafer sarhoşluğu içinde şüpheli bir teklifi sevinçle kabul etmişti. Temel ürününe değerinden çok daha fazlasını ödemek için ileri sürülen bu inanılmaz teklif Küba'ya aşık oldukları için yapılmıştı. Elbette teklif bir tuzağa gizliyordu. İlkin nüfuzlu Kübalılar balıklama olarak işin içine daldılar. Başlangıçta ani ve çılgınca zenginliğin tarlalarına dökülen altının kör ettiği bütün ada halkı onları izledi. 25 yıl süren bir cehalet ve atalet başka bir deyişle 25 yıl süren suç ortaklığı. Küba baştan aşağı satılmıştı. Bunun çok geç farkına vardı. Sahibi onu hor gördü, onu daha sıkı bir şekilde eline almak için gücünün üstünde bir yaşama seviyesine çıkmasını gerekli gördü. O dönemden itibaren en aklı başında Kübalılar, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ticarette düzenin daima aleyhinde olacağını anladılar. Amerikalılar bundan kendilerine şikayet edildiğinde omuzlarını silktiler. Küba ihtisaslaşmış bir adadır dediler. Bırakın bize çalışsın, biz de onun için çalışacağız. O kadar iyi çalıştılar ki bütün ada buldozerlerden ve vinçlerden tut, sigarasına, çamaşır makinalarına varıncaya kadar onların mallarının baskınına uğradı. Tarıma gelince, Amerika kıtasının en verimli ülkesi beslenmesi için gerekli olan gıda maddelerinin üçte birini, hatta bazı bölgelerde yarısını Amerika Birleşik Devletleri'nden temin etmek zorunda kalıncaya kadar geriledi. Şeker kamışı ekimini tek bir kamış azaltmaksızın ada bu gıda maddelerini kendisi üretebilirdi. Bu kendi çalılıklarına sahip olabilme hakkını korumak için Küba'nın Amerika'ya dolar ödemesi anlamına geliyordu. Yalnızca tek bir ürün üretir hale getirilerek değil, üzerinde kurulan toplumsal rejimle de harcanan adanın el değmeden kalan topraklarının karşılığı, Ohio, Utah ya da Kaliforniya'daki milyonlarca dönüm yoğun bir şekilde işlenmiş topraktı. Adada ekilmeyen tahıllar, yetiştirilmeyen bitkiler kıtada alabildiğine ekilip biçilir. Orada alabildiğine geniş topraklar ekilip biçilir, tek ürün üreten bir eyalet, sularla çevrili olan başka bir eyaleti besleyen birer kıta Küba'sıdır. Buzdolapları ve sebzeler Amerikan limanlarından yüklenir, gemilerle Küba'ya taşınır. Ama Kübalılar şekere ödenen güzel yeşil dolarların yüzünü bile görmezler. Bu paralar çok öncesinden harcanmıştır bile. Adanın satın aldıklarını ödemek için Amerika'daki bankalarda kalırlar. Yine de yeterli değillerdir. Endüstri olmadığından her şeyin ithal edilmesi zorunluluğu vardır. Dış ticaret dengesi konusunda pek bir mesele yoktu. Kübalılar şekerlerine karşılık dolar aldılar. Ne var ki sanayi ve gıda maddeleri satın almak için bunları geri verdiler. Hesaplar Washington'da görülüyordu. Fakat yine de bu iyi düşünülmüş hesap bakiyeleri gerçeği gizleyemiyordu. Sürekli bir mal trampası. Kübalılar asla paranın yüzünü görmediler. Amerikalılar gerçekten verdiklerini hemen geri alan insanlardı ve Kübalıların Washington'daki borçları sürekli olarak artıyordu. Amerika'ya yapılan şeker satışlarından elde edilen dolarlar, Kübalıların Amerika'dan istedikleri şeyleri satın almalarına yetecek kadar değildi. Ve dış borçlar gerçekten arttı. Kıtlık yılları oldu. Küba'nın ödenmemiş borçları çoğaldı ve döviz açığından dolayı bu borcu ödemeyi reddetti. Amerikalılar anlayışlı davrandılar. Otomobilleri ve buzdolaplarını yollamaya devam ettiler. Önüne gelene kredi açtılar. Ülke, sırtında gökdelenlerin ve makinaların ağırlığı emeklemeye devam etti. Her yeni hükümet iktidara geçtiğinde borca boğulmuş bir maliye çöküntü halinde bir ekonomi ve ihtiyatla sözü edilmekle birlikte amansız yüklenimlerle karşı karşıya kaldı. Bazı şüphesiz geri ülkelerde bir işveren çalıştırdığı kimselerin borçlarını kendi kârına ekleyerek onlarla yeniden bir bağımlılık sözleşmesi kurulabilir. Kendilerini kurtarmak için tek çıkar yol, borç alma haklarını tekrar satın almak olduğundan borçlular ölesiye çalışacaklardır. Ancak ölesiye çalışabilmek için de karınlarını doyurmaları gerekir ve karınlarını doyurabilmek için de yine borçlanmaları gerekeceğinden onlar için kurtuluş olanaksızdır. 1 Ocak 1959'a kadar Küba'daki durum da buydu. Küba'nın bir patronu vardı. Tek patron, tek işveren, tek satıcı, tek alıcı ya da aşağı yukarı tek alıcı, tek borç veren. Küba gittikçe boş bir hal alan, özgürlüğünü yeniden kazanmak ümidiyle bütün gücünü sarf etti ve bütün toprağını şeker üretimiyle yoğurdu. José Martí'nin dedikleri yeni bir anlam kazandı. İnsanlar alaylı bir gülüşle tekrarlayıp durdular. Tek bir ülkeye satış yapan ülke eninde sonunda ölmeye mahkumdur. Tekrar tek güçlü bir müşteriyle baş başa kalmak için İspanyollarla yapılan o uzun mücadeleye ne gerek vardı? Washington'daki hükümet ve kongre şeker hakkında tek taraflı kararlar aldı. Karşı tarafa danışmaksızın bir ton şekerin fiyatını, ithal edilecek azami miktarı yani kotayı, Amerika'nın toplam şeker ithalatı içindeki Küba şekerinin yüzdesini kendi kendilerine tayin ettiler. Küba'nın susmaktan başka yapacağı bir şey yoktu. Zor kullanılsaydı direnebilirdi ama ortada bir zorlama da yoktu ya da gözle görünür değildi. Bu bağlayıcı kararlar paranın kuvvetine, Kübalı yöneticilerin serbest iradeleriyle imzaladıkları sözleşmelere dayanıyordu. Amerika bütün muhtemel müşteriler arasında Küba'nın şekerine dünya fiyatının üstünde bir fiyat ödeyebilecek tek müşteri olduğundan ve sadece bu nedenle Küba'yı avucunun içinde tutuyordu. 1900'den beri Küba toplumu ve ekonomisi bu yüksek fiyatlar temeli üzerine kurulmuştu. Amerika imkansız olanı yapsa ve her zamanki satıcısından vazgeçecek olsa, endüstrisiz, rezervsiz Küba bir yandan dışarıdan sürekli olarak sanayi eşyası ithaline devam ederken, şekerini ucuza satmak zorunda bırakılsa bu tam bir çöküş demek olurdu. Ada yüksek fiyattan dünya fiyatına düşerek belini kırardı. Borçluluğunu gizleyen sahte bir bolluğun kurbanı olan, bir ayrıcalık tarafından boğulan bu ülke, zenginliğinin lüksü içinde bir kabus görüyordu. Çok ince bir perdeyle gizlenmiş açlık tehlikesi. Şüphesiz Amerika'nın fiyatı düşürmekte bir çıkarı yoktu. Bunu yapmak için bütün politikasını değiştirmesi gerekirdi. Ayrıca adada ve özellikle şeker üzerinde korunması gereken yatırımları da vardı. Bir de rekabet meselesi kalıyordu. Latin Amerika'da Küba'nın yerini almayı hayal eden rakipler vardı. Washington bu rakiplerden daha çok şeker satın almayı düşünebilirdi. Kısaca Küba kotasını bir yıl içinde düşürebilirdi. Amerikan hükümeti bu gücünün bilincindeydi. Bunun farkında olunca da bunu kullanmaktan çekinmedi. Eğer kotayı düşürecek olsak o zaman ne yaparsınız? Kısacası bu egemen ulusa dilediğini yaptırdı. Bir ulusta başka bir çaresi olmadığından her denilene boyun eğdi. Latifundia sahipleri. Acaba şekere dayalı olmak kuma dayanmak gibi midir? Küba bu zayıf temel üzerinde çok acı bir deney geçirdi. Şeker yüzünden kendini Amerikalıların eline bıraktı ve yine şeker yüzünden Amerika'ya dışarıdan yapılan baskıların sonuçlarına o da katlanmak zorunda kaldı. Patronu Küba'nın üretimini iktisadi havaya göre ya hızlandırdı ya da düşürdü. İlk önce 1925'te 5 milyon ton üretmesi için baskı yaptı. 5 yıl sonra onu kaba bir şekilde Malthusçuluğa itti. Holy Smoot gümrük kanunu tarafından engellenince adada üretim tekrar eski düzeyine 2 milyon tona düştü. 1925'teki miktara yeniden ulaşabilmek tam 17 yıl aldı. 1947'de 5 milyon ton, 1952'de 7 milyon tonla bütün rekorlar kırıldı, hemen sonra da fazla üretim buhranı patlak verdi. Batista geldi ve şeker üretimini bir hastanın mümkün olduğu kadar kısa bir süre içinde düşürülmesi gereken ateşi gibi ele almak gerektiğini düşündü. Bir yılda üretim 7 milyondan 4 milyon tona düştü, tedavi hastalıktan da kötü sonuç verdi. Optimum miktarın 4 milyon tonla 5 milyon arasında olması muhtemeldir. Ama yine de Küba şekeri kaypak bir karaktere sahiptir. Soyut bir optimumun sürekliliği zenginlik getirmez ama bu ani ve sert değişmelerde büyük zararlar verir. Kübalıların henüz anlayamadıkları nokta, şeker üretiminin aşırı artışının toplumlarının bütün yapılarını yıktığı ya da sahteleştirdiğiydi. Bu, tek ürüne dayanan ekonomi düzeni, milli gelirin adil bir dağılımını sağlamak bir yana, bir avuç insanın halkın büyük çoğunluğunun sefaleti pahasına zenginleşmesine yol açtı. 1900'de Küba, feodalizmden henüz yeni çıkmıştı. Ekonomisi geçiş halindeydi. Az kişinin elinde toplanmış büyük toprak mülkiyeti, çok sınırlı bir endüstri, dağınık bir burjuvazi, birkaç zanaatkar ama çoğunlukla köylüler. Milli gelişmenin bu dönemi özellikle Kübalıların kendileri tarafından genellikle kapitalizm öncesi olarak adlandırılır. Şeker sözleşmeleri bir yandan da bu geçiş dönemini hızlandırırken bir yandan da onu yanlış bir yöne sokuyordu. Başlangıçtan itibaren endüstrileşme ve endüstriyel derinleşme ve yoğunlaşma temerküz denetim altındaydı. Öte yandan Amerikan sermayesinin ülkeye akışı, ikincil olarak da kotadaki daha az parası olanlara zarar veren değişmeler, toprak mülkiyetindeki derişme ve yoğunlaşmayı destekliyordu. Büyük işletme sahipleri direnme gücünü yitiren küçük işletme sahiplerini yutmaktaydı. Büyük işletmeciler topraklarını genişlettiler. Şüphesiz içinde bulunduğumuz yüzyılın ikinci yarısı süresince Kübalı toprak sahipleri Küba toprağının mülkiyetini geri almayı kısmen başardılar. 1939'da Amerikan teşebbüsleri mahsulün %55'ini Kübalılar %22'sini ürettiler. 1950'lere gelindiğinde orantı tersine döndü. Mahsulün %62'ini Kübalılar, %16'sını Amerikalılar üretiyordu. Yine de derişme ve yoğunlaşma hızlanmıştı. 184 caballeria, bir caballeria aşağı yukarı 133 dönüme eşittir. Toprağa, yani ülkenin %20'sine sahipti ya da bu toprakları denetim altına almıştı. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 47.